KPSS Eğitim Bilimleri Kamu Personeli Seçme Sınavına Hazırlık 19. Kaset 1. Yüz Sayfa 579. Birincisinde davranışlara makul, ikincisinde ise davranışlara gereğinden fazla sınırlama getirilir. Balay 2003, İpek 1999. Baskıcı disiplinde çocuk ilgi ve gereksinimleri dikkate alınmadan zorlamaya tabi tutulur. Onu ilgilendirmeyen ve ona ait olmayan konularda çözümler dayatılır. Çocuğun sınıftaki her girişimi bir düzen bozma veya suç olarak görüldüğünden onu özgürleştirecek etkinliklere anlamsız sınırlama ve engeller getirilir. Aktaran Balay 2003, Rebol 1991. Eğitimde disiplin genellikle olumsuz olarak algılanmış ve ceza ile eşdeğer anlamda kullanılmıştır. Oysa disiplinin amacı cezalandırmak değil, davranışı değiştirmektir. Aktaran Balay 2003, Babeş 2001. Bu ise ancak olumlu disiplin ile başarılabilir. Olumlu disiplinde çocuklar kendi davranışlarını kontrol edebilmekte, sorunlarına çözüm aramakta ve toplumsal kuralları öğrenirken aynı zamanda kendileri hakkında iyi şeyler hissetmektedirler. Çocuklara seçenekler sunma, öğrenme için doğal ve mantıklı yollar kullanma, olumlu yaşam becerileri için gereken özelliklere sahip olma, çocuğa sorun çözme becerileri kazandırma, tercih yapma hakkı tanıma, sorumluluk alma ve özgürce karar vermede cesaretlendirme, olumlu disiplin anlayışının önemli ögeleri olarak sayılabilir. Balay 2003, Dinçer 2000. Bu yüzden öğretmenler de disiplini cezalandırma olarak düşünmemelidirler. Çünkü cezalandırma yıkıcı ve bozucu davranışlara karşı bir tepki niteliği taşırken disiplin bu tür davranışlara tepki göstermenin yanı sıra onları önleme çabası olarak görülmelidir. Disiplin ile bir yandan sorun yaratan davranışlar önlenmeye çalışırken aynı zamanda bu tür davranışlar meydana geldiğinde nelerin yapılması gerektiği sorularına cevap bulunmaya çalışılmaktadır. Balay 2003, İpek 1999. İstenmeyen davranışlara ilişkin işaretler bazı şeylerin yolunda gitmediğine dair ipuçları verir. Bu ipuçları öğretmeni, öğrencinin çeşitli gereksinimlerine cevap vermesi için harekete geçirir. Gelecekte görmek istediği davranış biçimi için çeşitli planlar yapan öğretmen, sorunun nereden kaynaklandığını fark ederse, istenmeyen davranış sorunlarını azaltmak için hangi araçları kullanacağına daha kolay karar verebilir. Aktaran Balay 2003, Bull ve Soliti 1996. Bu araçlardan bazıları eğitim, öğretim ortamını, bina, araç, gereç, derslik, laboratuvar ve bu gibi iyileştirme, programın daha çekici hale getirilmesi, rehberlik hizmetlerinin etkili kılınması ve benzerlerini içerebilir. Uzun sürede ve geniş maddi olanaklarla yapılabileceklerin yanı sıra davranış ve tutumların iyileştirilmesi yoluyla uygulanabilecek bazı araçlar da vardır. Balay 2003, Aksoy 2000. Sınıfta istenmeyen davranış sorunları aşağıda geçen yaklaşımlarla azaltılabilir. Olumsuz pekiştirmeden çok olumlu pekiştirme kullanmak. Araştırmalar, etkili öğretmenlerin olumlu pekiştireçleri olumsuz olanlara oranla 4 kat daha fazla kullandıklarını göstermektedir. %80 olumlu, %20 olumsuz. Daha fazla olumlu pekiştirme, daha yüksek düzeyde çaba ve övgüye, daha iyi öğretmen-öğrenci ve öğrenci-öğrenci ilişkisi ile daha fazla kendini kontrol etme duygusuna yöneltir. Diğer yandan, olumsuz pekiştirmenin daha fazla kullanılması, daha çok kızgınlık, daha yüksek düzeyde saldırgan öğrenci davranışına ve öğrencinin kendisi tarafından kontrol edilen davranış sisteminin oluşmasına yol açmaktadır. Aktaran Balay 2003, Alderman 2001. Beklentileri açık ve anlaşılır ifade etmek. Bir öğretmenin sınıfı öğrencilerin beklentilerine göre düzenlemesi tek başına yeterli değildir. Bu beklentilerin öğrencilere iletilmesi de gerekir. Yani öğrenciler kendilerinden neler beklendiğinin farkında olmalıdırlar. Aktaran Balay 2003, Buhl ve Soliti 1996. Birçok öğretmen sınıfında uslu durun, yaramazlık yapmayın veya iyi davranın gibi açık ve anlaşılır olmaktan uzak ifadeler kullanır. Aslında öğretmen iyi, uslu, yaramaz gibi kavramların bütün öğrenciler tarafından yeterince anlaşılır olduğu kabulü ile hareket etmektedir. Oysa gerek öğrencilerin yaş düzeyleri, gerekse her kavrama yüklenilen farklı anlamlar nedeniyle bu kavramların açıklığı ve anlaşılırlığı her öğrenci için aynı değildir. Balay 2003, Aksoy 2000. Öğretmenin öğrencilerden ne tür beklentiler içinde olduğunu iletmesi sadece istenilen davranışlar açısından değil, aynı zamanda günlük programı onlarla paylaşma konusunda da yapılmalıdır. Öğrenciler nelerin olacağını, yapılacağını ve bunların etkilerinin nasıl değerlendirileceğini önceden bilmeye gereksinim duyarlar. Aktaran Balay 2003, Harchar ve Heil 1996. Kuralları genel, disiplini özel uygulamak. Kurallar bütün öğrenciler için geçerliyken, disiplinin özel olarak uygulanması yapıcı bir disiplinde önemli etkiler yaratır. Öğretmenler disiplin müdahalelerini genel olarak ve gereksizce herkesi içine alacak şekilde uyguladıklarında güç kaybına uğrarlar. Aktaran Balay 2003, Alderman 2001. Örneğin, sınıfta gürültü yaparak arkadaşlarının dikkatlerini dağıtan bir veya iki öğrenci yüzünden öğretmen, uyarılarını bütün sınıfa değil, sözel olarak gürültüyü çıkaran öğrencilere yaptığında daha etkili olur. Ne yapılmamasından çok ne yapılması gerektiğini söylemek. Eğitimde çocuklar kendilerinden istenilenin ne olduğunu bilirlerse genellikle onu yaparlar. Varsayımından hareket etmek gerekir. Aktaran Balay 2003, Smith ve Laslett 1996. Bu yüzden yapıcı bir sınıf yönetimi anlayışında öğrencilerin neler yapmamasından çok neler yapması gerektiğini söylemek esastır. Aktaran Balay 2003, Buhl ve Soliti 1996. Bir başka ifadeyle istenmeyen değil, istenen davranış gündemde tutulmalıdır. İstenen davranışı daha fazla gündemde tutmak yoluyla istenmeyeni azaltmak daha etkilidir. Çünkü bu yöntem daha az tepki ve daha çok destek görür. Balay 2003, Başar 2001, 148. Belli davranışları odağa almak. Davranış iyileştirmeye bir anda bütün davranışlardan başlayarak değil de çok önemli sayılabilecek bir veya iki davranışı hedefe koyarak başlamak gerekir. Aktaran Balay 2003, Alderman 2001, 40. Bu yaklaşım davranışı parçalara ayırma olarak da adlandırılmaktadır. Bu yöntemde parçalara ayrılan her bir davranış için ayrı ayrı pekiştireçler kullanılarak istenen davranış kazandırılmaya, istenmeyen ise söndürülmeye çalışılır. Balay 2003, Celeb 2002. Bir anda ve toplu şekilde bütün davranışları düzeltmeye çalışan öğretmenlerin çoğunlukla etkisiz kaldıkları görülmüştür. Bu tür öğretmenlerin davranışın iyileştirilmesindeki küçük başarılara çok az önem verdikleri, daha çok çocukların olumsuz davranışlarına dikkat çektikleri, bu yüzden öğrencilerin davranışlarını zaman içinde daha çok kötüleştirdikleri tespit edilmiştir. Aktaran Balay 2003, Alderman 2001. Sınıf içi kuralların etkinliğini arttırmak. Kurallar, sınıf içinde davranışların sınırlarını belirler. Kurallar, ayrıca öğretmenlerin öğrencilerden neleri yapıp neleri yapamayacaklarına dair beklentilerinin çerçevesidir. Aktaran Balay 2003, Smith ve Laslett 1996. Sınıf içi kurallar anlamlı, öğrencilerin seviyesine ve eğitim-öğretim amaçlarına uygun olmalıdır. Aktaran Balay 2003, Buhl ve Soliti 1996. Kurallar bir kere belirlendikten sonra öğretmenin inandırıcılığı onların uygulanmasına bağlıdır ve kuralların ihlal edilmesi karşı karşıya gelmek için en çabuk yoldur. Formal kuralların en aza indirilmesi akla uygun olandır ve bunların amacı açıklıkla anlatılmalıdır ki zaman, güç ve otorite gereksiz emir verme ve uygulamalarına harcanmasının Aktaran Balay 2003, Smith ve Laslett 1996, 18. Bir kuralın etkili olabilmesi için aşağıdaki özellikleri taşıması gerekir. Aksoy 2000. 1. Kurallar herkesin anlayabilmesi için açık ve anlaşılır şekilde ifade edilmelidir. 2. İfadeler kısa ve özlü olmalıdır. 3. Kural geliştirme, tüm öğrencilerin katılımı ve tartışma ortamı yaratılarak yapılmalıdır. Araştırmalar, öğrencilerin katılımı ile oluşturulan kurallara uyma ve bağlılık düzeyinin salımı ile oluşturulan kurallara uyma ve bağlılık düzeyinin sadece öğretmen tarafından oluşturulan kurallara göre daha yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. 4. Kurallar listesi uzun olmamalı, yani kurallar sayıca az tutulmalıdır. Bu hem kuralların hatırlanmasını hem de onlara uyulup uyulmadığına ilişkin kontrolün daha kolay yapılmasını sağlar. 5. Kurallar olumsuz değil, olumlu şekilde ifade edilmelidir. Yapmayın, etmeyin yerine yapınız, ediniz gibi. Örneğin, izin almadan konuşmayınız kuralı, konuşmak için izin alınız şeklinde belirtilmelidir. Buradaki amaç, olmaması gerekeni değil, olması gerekeni öne çıkarmak ve pekiştirmektir. Oluşturulan kurallar çocukların gelişim düzeyine göre uygun harflerle yazılarak sınıfın en uygun yerine asılmalıdır. 7. Kurallar diğer tüm disiplinlerin ve konuların öğretildiği şekilde öğretilmelidir. Drama, örnek olay, rol yapma ve benzeri yöntemler kullanılarak olması istenen davranışlar yerleştirilmeye çalışılmalıdır. 8. Kurallara uyulup uyulmadığı sürekli biçimde gözlenmelidir. Gözlem sonucunda kurallara uyan öğrenciler ödüllendirilmeli, uymayanlar içinse önceden belirlenen yaptırımlar uygulanmalıdır. Tutarlılık. Öğrencileri ödüllendirirken öğretmenler zamana ve öğrencilere bağlı olarak tutarlı olmalıdırlar. Öğretmenler iyi dedikleri bir davranışa başka bir gün kötü diyorlarsa, Balay 2003, Ataman 2000. Ödüllendirdikleri bir davranışa karşı başka bir gün ilgisiz kalıyorlarsa ya da bir öğrencinin davranışını ödüllendirirken bir başka öğrencinin aynı davranışına karşı herhangi bir tepki göstermiyorlarsa, bu durum öğrencilerin nasıl davranmaları gerektiği konusunda kararsızlığa düşmelerine, yani kafalarının karışmasına yol açar. Aktaran Balay 2003, Bul ve Soliti 1996. Kurallar, ödevler ve cezalar konusunda tutarlı olmamak, sınıf içi disiplin sorunlarını artıran önemli etkenlerden biridir. Tutarlılık, bir etkinlik için uygun görülen davranışlar konusunda her zaman ve tüm öğrenciler için aynı beklentilere sahip olmak, aynı yol ve yöntemleri izlemek demektir. Örneğin, ödevi zamanında teslim etmemenin yaptırımı eksi puan ise, bunun genellikle ödevini zamanında yapmayan her öğrenciyle her zaman uygulanması gerekir. Balay 2003, Aksoy 2000. Pekiştireçleri değiştirme. İlgi ve güdülemeyi koruma ve sürdürmede arada sırada pekiştireçleri değiştirmek gerekir. Pekiştireçlerde çeşitliliğin olmaması, bunlardan beklenen etkinin azalmasına neden olur. Bu yüzden öğrencinin yaşına bağlı olarak pekiştireçler ortalama her 2 veya 4 ay arasında değiştirilmelidir. Bunlar güzel bir not verme, ev ödevinden muaf tutma veya ayrıcalıklı şekilde öğrenciye serbest bir zaman tanıma şeklinde olabilir. Seçeneklerin çokluğu ve çeşitliliği ödüllerin değerini artırır. Çünkü öğrenciler alternatiflerin olduğu yerde hoşlarına giden ve en fazla istedikleri seçeneği kazanmaya çalışırlar. Aktaran Balay 2003, Alderman 2001. Cezadan çok ödül kullanmak. Aksoy'a 2000 göre sınıf içinde istenmeyen davranış artışına neden olan faktörlerden biri, öğretmenlerin cezalara gereğinden fazla başvurmalarıdır. Araştırmalar, istenmeyen davranışları söndürmesi amacıyla verilen cezaların, bu tür davranışları azaltmadığını, tam tersine arttırdığını ortaya koymaktadır. Örneğin, Kuykendall, 1996, cezanın istenmeyen davranışı o anda durdurmasına karşın sonradan saldırganlığı arttırdığını bulmuştur. Aksoy 2000 tarafından yapılan araştırmada da öğretmenler sınıflarında cezaya başvurma imkanlarının arttırılmasını istemişler. Bunun sonucunda sınıflarındaki istenmeyen davranış oranının %9'dan %31'e çıktığı görülmüştür. Cezaların yol açtığı diğer olumsuz sonuçlardan bazıları da kısaca aşağıdaki gibi özetlenebilir. Balay 2003, Aksoy 2000. 1. Cezalar öfke, kızgınlık, depresyon, kaygı ve utanma gibi olumsuz yan etkileri beraberlerinde taşırlar. 2. Cezalar, olumsuz davranışları tamamiyle ve kalıcı biçimde değil, geçici olarak yok ederler. 3. Cezalar, öğrenciye doğru davranışın ne olduğunu öğretmez. 4. Cezalar, dikkatin olumsuz davranış gösteren öğrenci üzerinde yoğunlaşmasına yol açar. Bu ise amacı zaten dikkat çekmek olan öğrencinin amacına ulaşması demektir. 5. Cezalar, dersin sürekliliğini keserek verimli bir öğretim için kullanılması gereken zamanın etkisiz kullanılmasına yol açar. Bütün bunlar göz önüne alındığında ortaya konması gereken en önemli yaklaşım, cezadan çok ödüllerin kullanılmasıdır. Çünkü istenen davranışların pekiştirilmesi, uygun olanların artırılması ve uygun olmayanların azaltılmasında en etkili yollardan biridir. Balay 2003, Aksoy 2000. Öğrenci statüsüne değer verme. Bazı çocukların eleştirilmesi kaçınılmaz olmasına rağmen, bir öğretmenin öğrenci statüsünü dikkate almadan kabahatli bir öğrenciyi topluluk içinde ve yüksek sesle suçlaması bir hatadır. Bunun sık sık tekrarlanması halinde çocuk açıkça belli etmese de öğretmene karşı öfke ve düşmanlık duygularıyla dolar. Özellikle daha yetişkin öğrenciler haşlanmaktan dolayı öğretmene öfke duyarak bunu kendilerine yapılmış bir çeşit saldırı olarak değerlendirirler. Böyle öğrenciler yeri geldiğinde arkadaşlarının önünde öğretmeni zor durumlara sürüklemek isteyebilirler. Aktaran Balay 2003, Smith ve Laslett 1996. Öğrenciler yetişkinler gibi kendi duygu ve düşüncelerini dile getirme hakkına sahiptirler. Öğrencilerin tümünden benzer tepkilerde bulunmalarını istemek ve farklılıklarına gerekli saygıyı göstermemek, öğrencilerin öğretmenlerine karşı uygun olmayan tepkilerde bulunmalarına yol açar. Balay 2003, Ataman 2000. Bu yüzden her öğrencinin farklı ve saygıya değer olduğu öğretmen tarafından kabul edilmeli, öğretmen ve öğrenci ilişkilerinde tehdit ve korkunun yerine sevgi ve saygı almalıdır. Balay 2003, Aytekin 2000. Öğrencilerin çoğu hak ettiklerinde her türlü eleştiri ve cezalandırılmayı meşru görürler. Fakat öğretmenler onların hiçbir statüleri yokmuş gibi davrandıklarında veya haksız biçimde cezalandırdıklarında bu davranışın meşru olmadığını düşünerek karşılıklı anlayışa göre oluşan toplumsal sözleşmeyi bir kenara bırakmayı göze alabilirler. Bundan sonra artık sözleşmenin kurallarıyla bağlı olmadıklarını ya da sözleşmenin kendilerini bağlamadığını düşünerek bozcu ve düşmanca davranışları meşru görmeye başlarlar. Böylece sözleşme gereklerine göre işlemeyen davranışlar artık karşılıklı ilişki ilkelerine göre işlemeye başlar. Eğer öğretmen katı olursa onlar da katı, öğretmen suçlayıcı olursa onlar da suçlayıcı, öğretmen onların saygıya değer olmadıklarını düşünürse onlar da öğretmenin saygıya değer biri olmadığını düşünmeye ve göstermeye çalışırlar. Bu çocuklar ayrıca denge ilkelerine göre hareket ederler. Böylece ne zaman haksız biçimde aşağılanıp suçlanırlarsa statülerini korumak güdüsüyle aynı biçimde davranmaya yönelirler. Aktaran Balay 2003, Smith ve Laslett 1996. Sen dili yerine ben dili kullanmak. Sınıf içinde istenmeyen davranış sorunlarının ortaya çıkış nedenlerinden biri de öğrenciye ben dili yerine sen dili ile seslenmek ve konuşmaktır. Örneğin, sen dersine neden çalışmadın? Sen bunu nasıl yaparsın? Gene geç kaldın. Sen ne laf anlamaz adamsın? Ya da senden adam olmaz gibi ifadelerinin hepsi sen içerikli mesajlardır. Sen dili genellikle kızgınlık ifade eder ve olumsuz yargı içerir. Sen dili kullanıldığında öğrenci kendisine saldırılmış duygusuyla hareket eder ve savunmaya geçer. Sen dilinin aynı zamanda öğretmen ve öğrenci arasındaki iletişimin önemli engellerinden biri olduğu söylenebilir. Balay 2003, Aksoy 2000. Öte yandan ben dili, çocuğun davranışının öğretmen üzerinde yarattığı olumsuz etkinin çocuğa anlatılması ve hatırlatılmasıdır. Öğrenciler genellikle kendi davranışlarının diğerleri üzerinde yaratacağı etkilerin farkında olmadan ya da önemini anlamadan davranırlar. Eğer onlar davranışlarının başkaları için sorun oluşturduğunu fark ederlerse davranışlarını değiştirirler. Ben dilinin amacına ulaşabilmesi 3 temel ögeyi içermesine bağlıdır. Bunlar öğrencinin davranışı, davranışının öğretmen üzerindeki etkisi ve öğretmenin bu davranış sonundaki duygularıdır. Örneğin, kitabı bu şekilde çekiştirdiğin zaman davranış, ben kaygılanıyorum, duygu. Çünkü kitap yırtılabilir ve artık onu hiç kullanamayız, etki gibi. Balay 2003, Aksoy 2000. Gerektiğinde özür dilemeye hazır olmak. Sınıf yönetiminde öğretmenlerin gaf yaptıklarını görmek olasıdır. Örneğin, suçlu olmayan bir çocuğa haksızca suçlamak, gerçekte suçlu olmayan bir öğrenciyi yüklemek, açıkça hatalı davranmak ve bu hatayı şiddetlendirerek devam ettirmek. Oysa böyle durumlarda bir özür dilemek artabilecek bir çatışmayı başından itibaren önleyebilir. Aktaran Balay 2003, Smith ve Laslett 1996. Özür dilemek kişiyi küçültmez. Öğretmenler hiç hata yapmayan süper insanlar değildirler. Özellikle stres altında oldukları zamanlarda hata yapma olasılıkları fazladır. Eğer bir öğretmen gerçekten yanlış içindeyse nazik olmalı, özür dilemeli ve öğrencilere saygıyla yaklaşmalıdır. Aktaran Balay 2003, Smith ve Laslett 1996. Oysa yapıları gereği özür dilemeye yanaşmayan birçok öğretmen tanırız. Bunlar belki de ters giden şeyleri geride bırakmak istiyorlar. Belki de yanılmış ve hata etmiş olduklarını kabul edemiyorlar. Ancak gerektiğinde özür dileyememek, ilişkileri gittikçe daha da zora sokan nedenlerdir. Aktaran Balay 2003, McCormack 1993. Öğretmenler, öğrenciler yanlış yaptıklarında dilenmesi bekledikleri özrü, kendileri yanlış yaptıklarında dilemezlerse saygınlıklarını yitirirler. Öğretmenler, yanlış yaptıklarını kabule yanaşıp özür dilerlerse otoritelerinin sarsılacağını düşünürler. Oysa durum hiç de öyle değildir. Öğrenciler, öğretmenlerine en çok dürüst ve doğru sözlü oldukları için saygı duyarlar. Özür dileme konusunda açık olmak en iyisidir. mırıltı ya da ağız ucuyla evet belki ben yanlış yapmış olabilirim demek, özür dilerim ben hatalıyım demekten nedense daha kolay gelir. Birincisi, açıklıktan uzak olduğu için sorun yaratan davranışları önlemede de potansiyel olarak daha az etkilidir. Aktaran Balay 2003, Smith ve Laslett 1996. Olumlu öğretmen-öğrenci ilişkisi. Yapılan araştırmalar, katı disiplin yöntemlerinin uygulandığı sınıflarda öğrenci davranışlarında iyileşme yerine daha fazla disiplin sorunu ve kaygı yaşandığını ortaya koymuştur. Öğrenciler açısından huzursuzluk yaratan ve olumsuz davranışlarda artışa neden olan öğretmen davranışlarından bazıları sürekli azarlama, tehdit etme, kıyaslama, bağırma, soğuk ve ilgisiz davranma, her olumsuz davranışı cezalandırma, küçümseme ve olumsuz yönde eleştirmedir. Balay 2003, Aksoy 2000. Öğrenciler de dersi ilginç ve çekici hale getiren, kendilerini birey olarak görerek gerektiği şekilde açıklamada bulunan, ödüllendirme ve cezalandırmada adil olan, espri anlayışına sahip ve onları iğnelemeyen öğretmenleri tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Aktaran Balay 2003, Wrack 1995. Öğretmen, bir model olarak olumsuz davranışlara karşı kararlı, sakin, tutarlı ve soğukkanlı şekilde tepkide bulunduğu zaman öğrenciler ve kendi olumsuz davranışlarını gözden geçirecek ve sonuçta davranışlarını düzeltme yönünde çaba gösterecektir. Öğretmenler, öğrenciler için model olmaları nedeniyle öğrencilerle olan etkileşimlerinde teşekkür ederim, özür dilerim, lütfen gibi yapıcı nezaket içerikli sözcükler kullanmalıdırlar. Aksoy 2000. Öğrencileriyle sıkı ilişkiler geliştiremeyen öğretmenlerin gemiyi kaçıran öğretmenler olduğu, buna karşın öğrencileriyle kaynaşan yeni düşünce ve öğretim teknikleri geliştirmede güdülenmiş öğretmenlerin usta öğretmenler olduğu, Aktaran Balay 2003, Harchar ve Heil 1996 ve öğrencilerle kendi aralarında ortak bir anlayış yaratmayı başardıkları ifade edilmiştir. Balay 2003, Aytekin 2000. Sözlü iletişimin etkilerinin farkında olmak. Bir öğretmenin özellikle de kızgın olduğu zamanlarda sözsüz iletişim veya beden dilinin çocuklar üzerindeki etkisini unutması çok kolaydır. Birçok karşı karşıya gelme süreci sadece öğretmenin söyledikleriyle başlayıp devam etmez. Öğretmenin yürüme biçimi, hızlı ve uzun adımlarla çocuğa doğru yürümesi veya ona dik dik bakması buna neden olabilir. Karşı karşıya gelme süreci başladığında öğretmenin kızgın olması, özellikle öfkeli haliyle çocuğa yakın durması, krizi devam ettirmekle kalmaz, onu daha da derinleştirir. Örneğin, kendi deneyimlerimizden de bildiğimiz gibi, kurallarımızı çiğneyip özel alanımızı işgal eden bir kişiden rahatsızlık duyarız. Bu duygularımız, özellikle kızgın olduğumuzda veya benimsemediğimiz kişiler bunu yaptığında daha da şiddetlenir. Çünkü özel alana bu şekilde zorla girilmesini asla kabul edemeyiz. Benzer biçimde öfkeli ve öğrenciye arkadaşça olmayan bir niyetle yaklaşan öğretmen ve fiziksel yakınlık nedeniyle kırıcı tepkilerin ortaya çıkmasına yol açabilir. Aktaran Balay 2003, Smith ve Laslett 1996. Araştırmacılar da bir iletişim ortamında mesajdaki duygusal etkinin yaratılmasında sözlü iletişimin %7, sözsüz iletişimin ise %93 oranında etkili olduğunu belirtmişlerdir. Cooper'da beden, ses ve sözcüklerin iletişimi ne kadar etkilediğini saptamak amacıyla yaptığı araştırmada bedenin %60, sesin %30, sözcüklerin ise %10 oranında etkili olduğunu bulmuştur. Balay 2003, Güçlü 2000. Öğretmenlerin el hareketleri, jestleri, yürüyüş tarzları ve tavırları, duygularını söylediklerinden daha doğrudan yansıtan mesajlar içerir. Öğretmenlerin yüz ifadeleri ve vücut hareketlerinin öğrencilerin öfkesini nasıl uyandırdığını bilmeleri yararlıdır. Aktaran Balay 2003, Smith ve Laslett 1996. Çünkü insan vücudunun en dikkat çeken yeri yüzü, yüzde en dikkat çeken yer ise gözlerdir. Kaş çatma, gülme, hüzün, umut, beklenti, şaşkınlık, sinirlenmek ve benzeri birçok ifade insanın yüzü ve gözlerinden dışa yansır. Balay 2003, Güçlü 2000. Dolayısıyla öğretmenler vücut hareketlerinin bir dili olduğunu ve bunlardan bazılarının nötr, bazılarının olumlu, bazılarını da olumsuz duyguları yansıttığını fark etmelidirler. Aktaran Balay 2003, Smith ve Laslett 1996.
Öğrenciyle karşı karşıya gelmekten kaçınma. Sınıf içinde öğretmenle öğrenciyi karşı karşıya getiren çok sayıda faktörlerden bahsedilebilir. Öğretmenin gereksiz çatışmalardan kaçınması her zaman mümkün olmayabilir. Yapılması gereken en önemli şey, sınıfta bir gerilim olduğunda hem öğretmen hem de öğrencinin yanlış bir şey söylemek ve yapmaktan kaçınmalarıdır. Böylece istenmeyen bir çatışma durumunun meydana gelmesi büyük ölçüde önlenmiş olacaktır. Okula devam eden öğrenciler, öğretmenlerinde olmasını istemedikleri davranışlarla ilgili algıları ve yorumları bakımından birbirlerine çok benzerler. Aktaran Balay 2003, Smith ve Laslett 1996. Araştırmalara göre öğrenciler, öğretmenlerinde en çok görmek istedikleri özellikleri nezaket, dostluk, arkadaşlık, sabır, hakkaniyet ve espri anlayışı şeklinde sıralarken, görmek istemedikleri özellikleri de iğneleme, küçümseme, adam kayırmacılık, tahakküm kurma ve fazla cezalandırma biçiminde ifade etmişlerdir. Aktaran Balay 2003, Rugg ve Wood 1996. Bu konuda iyi olmayan öğretmenlerin sık sık çatışma ortamına sürüklenmeleri kaçınılmazdır. Öğrencileri aşağılayıcı sözlerle konuşan ve onları iğneleyen öğretmen sık sık sürtüşmelerin ortaya çıkmasına yol açar. Oysa çocuklar sınıftaki kuralların, öğretmenlerin otoriteleriyle birlikte öğrenme için uygun koşulların ve kabul edilebilir davranışların oluşması için kullanılmasını beklerler. Aktaran Balay 2003, Smith ve Laslett 1996. Fiziksel müdahalelerden kaçınma. Öğretmen gerek kendisinin gerekse diğerlerin dikkatini dağıtan bir nesneyi öğrencinin elinden almak için harekete geçtiğinde bu girişimi büyük bir olasılıkla çatışma yaratır. Örneğin elindeki bir nesneyi kendisinden uzak bir yere koymasını ya da kendisine vermesini isteyen öğretmene öğrenci olumsuz yanıt verebilir. Bunun üzerine öğretmen o şeyi çocuğun elinden almak için harekete geçebilir. Bu ise öğrenciyle karşı karşıya gelmeyi kaçınılmaz hale getirir. Öğretmenin söz konusu nesneyi çocuğun elinden alma girişimi, buna karşılık öğrencinin buna direnç göstermesi normalde önlenebilecek bir krizi çatışmaya dönüştürebilir. Aktaran Balay 2003, Smith ve Laslett 1996. Öğretmenlerin fiziksel müdahalede bulunmalarından doğacak tehlikelerin üzerinde özellikle durmak gerekir. Her şey sizin bakışlarınıza bağlıdır adlı eğitim filmi, öğretmenlerin fiziksel müdahalede bulunmalarına ilişkin tehlikeyi açıkça ortaya koymaktadır. Filmde öğretmen sinirle kız öğrencinin elindeki dolma kalemi almak üzere harekete geçer. Çünkü kız çocuğu söz isterken parmağı yerine kalemi havaya kaldırmıştır. Öğretmenin ani hareketi kalemdeki mürekkebin öğrencinin elbisesine sıçramasına yol açar. Kız dehşetle elbisesine bakarken bir yandan da öğretmene "Hepsi sizin hatanız!" diye bağırır. O öğretmeni iterken öğretmen de onu iter. Bir anda öğretmenin bakışları kızın ellerine gider. Kızın elleri mürekkebe boyanmış haldedir. Öğretmenin kalemi kızın elinden almakla başlattığı hareket bütün sınıfın huzurunda çatışmaya dönüşmüştür. Bu çatışma ve karışıklık anında hiç kimse ne olup bittiğini bilemez. Kim kime üstün, kim kime önce bağırdı, kimin eli, kimin yüzü bu işe katıldı, hiç kimse tarafından tam olarak algılanamaz. Kargaşa ve panik sıklıkla başarısız fiziksel müdahale girişimlerine götürdüğünden en iyisi bundan kaçınmaktır. Aktaran Balay, 2003, Smith ve Lastet, 1996. Sınıf yönetimi ünite testi. 1. Aşağıdakilerden hangisi sınıf yönetiminin temel boyutlarından birisi değildir? A. Sınıf ortamının fiziksel düzenlenmesi. B. Öğretimin planlanması ve program etkinlikleri. C. Zamanın düzenlenmesine yönelik etkinlikler. D. Sınıfta ilişki ve davranış düzenlemeleri. E. Okul-aile işbirliğinin geliştirilmesi. Cevap E. Okul-aile işbirliğinin geliştirilmesi. 2. İlk öğretim 3. sınıf öğretmeni öğrenme konularını öğrencilerinin somut işlemler döneminde bulunması nedeniyle duyu organlarını devreye alarak işlemekte ve her öğrenciyi yapabildikleri alanlarda sorumluluklar vererek onlara başarılı olma hazzını yaşatmaktadır. Bu öğretmen aşağıdaki sınıf yönetimi yaklaşımlarından hangisini benimsemektedir? A. Geleneksel yaklaşım. B. Tepkisel yaklaşım. C. Önlemsel yaklaşım. D. Gelişimsel yaklaşım. E. Bütünsel yaklaşım. Cevap D. Gelişimsel yaklaşım. 3. Bir öğretmen sınıfında anne ve babası boşanmış çocukların daha içine kapalı olduğunu ve derslerde daha başarısızlık olduklarını gözlemiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi öğretmenin yapması gereken bir davranış değildir? A. Çocukların öz benlik ve kişilik gelişimlerini desteklemek. B. Çocukların sevgi ve güven duygularını geliştirmek. C. Ailesi boşanmış çocukları diğer çocuklardan ayrı oturtmak. D. Bu tür çocukların gelişimiyle ilgili uzmanlardan bilgi almak. E. Çocukların yaşadıkları sorunların kaynağını belirlemek. Cevap C. Ailesi boşanmış çocukları diğer çocuklardan ayrı oturtmak. 4. Aşağıdakilerden hangisi öğrencide öğrenme güdüsü oluşturmada etkisi en az olandır? A. Yüksek not alma isteği. B. Bireysel hedeflere ulaşma isteği. C. Sosyal takdir kazanma. D. İyi insan olmaya çalışma. E. Merak, inceleme, araştırma isteği. Cevap A. Yüksek not alma isteği. 5. Aşağıdakilerden hangisi bir öğretmenin sınıfında yapabileceği iletişim engellerinden birisi değildir? A. Öğrencilere emir vermek, onları yönlendirmek. B. Öğrencilere öğüt ve çözüm önerilerinde bulunmak. C. Öğrencileri yargılamak, eleştirmek. D. Öğrencilere görev ve sorumluluk vermek. E. Öğrencilere ahlak dersi vermek. Cevap D. Öğrencilere görev ve sorumluluk vermek. 6. İletişim sürecinin ögeleri gönderici, iletici, kanal, alıcı ve dönüttür. Bu süreçte yer alan ileti ögesinin öğretim sürecindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? A. Öğretmen. B. İçerik. C. Yöntem ve teknikler. D. Araç ve gereçler. E. Dönüt. Cevap B. İçerik. 7. Sınıfta sürekli ders çalışmıyorsunuz, ödevinizi yapmıyorsunuz, sorumsuz öğrencilersiniz şeklinde öğrencilerine sen diliyle hitap eden bir öğretmen aşağıdaki iletişim sorunlarından en fazla hangisini ortaya çıkarmış olur? A. Öğrencilerin suçlanma hissetmesi. B. Öğrencilere öğüt ve nasihatte bulunma. C. Olumsuz yaklaşarak onlarda öğrenme hırsı oluşturma. D. Başarılı öğrencilerle başarısız öğrencileri ayırma. E. İlgisi dağılan öğrencileri derse katma. Cevap A. Öğrencilerin suçlanma hissetmesi. 8. Bir sınıfta kural belirlenirken aşağıdaki uygulamalardan hangisinden kaçınmak gerekmektedir? A. kuralın gerekçeleri ve sonuçları ortaya konulmalıdır. B. Kural öğrencilerin beklenmedik gerekçelerinde esnetilerek uygulanmalıdır. C. Kural belirlenirken ilgili olan herkes kararlara katılmalıdır. D. Geçerliğini yitiren kurallar değiştirilmeli ya da terk edilmelidir. E. Kural herkes için geçerli olmalıdır. Cevap B. Kural öğrencilerin beklenmedik gerekçelerinde esnetilerek uygulanmalıdır. 9. Bir öğretmen Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinin en üst basamağında yer alan kendini gerçekleştirme düzeyini desteklemek için öğrencilere belirli şekillerde yaklaşması gerekmektedir. Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi öğretmenin bu amacına uygun değildir? A. Öğrencinin gayretini ve çabalarını desteklemek. B. Öğrencilerin projelerini ve araştırmalarını desteklemek. C. Gelecekleri hakkında olumlu mesajlar vermek. D. İyimser duygularını destekleme. E. Öğrencilerin eksikliklerini bildirme. Cevap E. Öğrencilerin eksikliklerini bildirme. 10. Bir öğretmen sınıfında istenmeyen davranışların sıkça görülmesi durumunda alması gereken en öncelikli önlem aşağıdakilerden hangisidir? A. Öğrencilere kuralları hatırlatmak. B. Geçersiz kuralları işe yarar hale getirmek. C. Sorunların kaynağını belirlemeye çalışmak. D. Öğrencilerle daha sık görüşmek. E. Rehberlik uzmanından yardım istemek. Cevap C. Sorunların kaynağını belirlemeye çalışmak. 11. Bir öğrenci sınıfta istenmeyen davranışları sürekli olarak göstermektedir. Bu durumda öğretmen sözel olmayan uyarıcıları kullanarak bu davranışları önlemeye çalışmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi öğretmenin bu amaçla kullanacağı yaklaşımlardan birisi değildir? A. Göz göze gelmek ve değişik yüz ifadesini kullanma. B. Öğrencinin yakınına kadar gelme. C. Öğrenciye ya da oturduğu sıraya hafifçe dokunmak. D. Sınıfın kurallarını ara ara açıklamak. E. Aniden susmak ve sessiz kalmak. Cevap D. Sınıfın kurallarını ara ara açıklamak. 12. Bir öğretmen derste konuşan öğrencileri azarlamakta, ödevini yapan öğrencilere aferin demekte, sınıfta gürültü çıktığında susun diye bağırmaktadır. Bu öğretmen aşağıdaki sınıf yönetimi yaklaşımlarından hangisini kullanmaktadır? A. Geleneksel yaklaşım. B. Tepkisel yaklaşım. C. Önlemsel yaklaşım. D. Gelişimsel yaklaşım. E. Bütünsel yaklaşım. Cevap B. Tepkisel yaklaşım. 13. Günümüzde çalışan annelerin zamanının büyük bir bölümünü işte geçirmesi, çocuğu ile yeterince görüşememesi ve ilgilenememesi, çocuğun sevgi ihtiyacını karşılamaması, onların çekingen ve silik özellikler göstermesine neden olmaktadır. Bu durumdaki annelerin alması gereken aşağıdaki önlemlerden hangisi en geçersiz olanıdır? A. Çocuğuna neden çalışmak zorunda olduğunu açık bir dille açıklaması. B. Çocuğunun okul ziyaretlerini ve veli toplantılarına mutlaka katılması. C. Çocuklar için özel gündemli zaman bölümleri ayırması ve birlikte etkinlik yapması. D. Çocuğunun arkadaş çevresiyle ilgili fikir edinmesi. E. Çocuğa bakıcılık görevi yapan kişinin annenin eksiklerini karşılamaya çalışması. Cevap E. Çocuğa bakıcılık görevi yapan kişinin annenin eksikliklerini karşılamaya çalışması. 14. Aşağıdakilerden hangisi sınıf yönetimi yaklaşımlarının günümüzde ulaştığı düzeylerden birisi değildir? A. Gelişimsel ve bütünsel sınıf yönetimi yaklaşımlarından tepkisel ve önlemsel sınıf yönetimi yaklaşımına geçiş. B. Baskıcı ve otoriter anlayıştan demokratik ve bağımsız bir anlayışa yöneliş. C. Kuralların belirginliği ve uyulmasındaki zorunluluktan ortak amaç belirlemeye ve benimsemeye doğru yöneliş. D. Öğretmenin merkezliğinden öğrencinin merkeze alınmasına dönüklük. E. Standarda dayalı öğrenmeden gelişime dayalı öğrenmeye. Cevap A. Gelişimsel ve bütünsel sınıf yönetimi yaklaşımlarından tepkisel ve önlemsel sınıf yönetimi yaklaşımına geçiş. 15. Bir öğretmen sınavda öğrencilerin kopya çekmelerini önlemek için onları sınıfta aralı oturtmakta ve görevli gözcülerin sayısını artırmaktadır. Öğretmen aşağıdaki sınıf yönetimi yaklaşımlarından hangisini kullanmıştır? A. Geleneksel yaklaşım. B. Tepkisel yaklaşım. C. Önlemsel yaklaşım. D. Gelişimsel yaklaşım. E. Bütünsel yaklaşım. Cevap C. Önlemsel yaklaşım. 16. Bir sınıfta farklı öğrenme düzeyine sahip olan öğrenciler için öğretmen farklı yöntem ve teknikleri kullanmaktadır. Bu durumda öncelikle aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir? A. Etkili iletişimin kurulması. B. Sınıfın fiziki düzenlemesinin yapılması. C. İşbirliği ve arkadaşlık duygularının gelişmesi. D. Öğrenciler arasında ortak öğrenme düzeyini gerçekleştirme. E. Sınıfta disiplin problemlerinin ortadan kalkması. Cevap E. Sınıfta disiplin problemlerinin ortadan kalkması. 19. kaset 1. yüzün sonu.